Ayrım 6.
Sormak için gelip durmuş, soramamıştı bir türlü. Koşullarınız demişti yalnızca. İyiymiş, başka ne desin? Giz vereceği adam değilim ben. 5 dakika dolup da gardiyan tamam dediğinde konuşacak hiçbir şeyi kalmadığını, hiçbir şeyde konuşmadığını ayrımsamanın şaşkınlığıyla bomboştu. Ne çabuk bitivermişti o bitmez 5 dakika. Para bıraktığını da en son dakikada söylemişti. Gene gönderecekti. Aynı uzak gülümsemeyle ayrılırken Levent'in karaltı biçiminde el sallayışı devinimli bir resim gibi çakılı kalmıştı gözlerinin önünde. Şimdi sıra asmalarına geldi demek. Neyi nasıl konuşacağım bugün? Garsonun getirdiği kahveyle içeriye dönüp bakındı. Görüşmeciler birbirinin benzeri kişiler. Minibüsten indiğinden beri gözleri çevrede Yurda Gül'ü aranıyordu aslında. Kimi Blue Jean'li kızları uzaktan arkadan benzetmişti. Abisini de götürmüşlerdi. Ne oldu onlar? Saatine baktı. 2'yi geçiyordu. Dün akşam gelmişti Ankara'dan. Ablasının üstelemesini aldırmamış, Bostancı'ya gitmemiş, tepe başında bir otelde geçirmişti geceyi. Öyle yorgundu ki otele geldiğinde, çok istemesine karşın çıkıp bir dolaşamamıştı Beyoğlu'nda. Gece boyu dışarıdan saldıran sesler, bağırışmalar, araç gürültüleriyle sabaha karşı dalabilmişti ancak dalmak denirse. Uyur uyanık, Levent ağırdan el eden uzak bir karaltıydı karşısında. Dış geziye çıkmadan önce telefonla görüştüğü Levent'in avukatı, Ankara'da avukatlar vermişti Levent'in avukatının numarasını, güçlü kanıt yok demişti Levent'i suçlayabilecekleri. Öldürme yerinin köşesinde Levent'i gördüğünü söylemiş yandaki apartmanın çatı katındaki bir kadın. Hem de arkadan görmüş. Bir şeyler daha anlattı ya, pek anlayamamıştı telefonda. Asıl önemlisini duymuştu, ona yetiyordu. Ölüm cezasını olası görmüyordu avukat, yüklü bir hapis verirlerdi belki. Ölüm olmasın da. İkircikli, ağrılı yürekle de olsa tadını çıkarmış sayılırdı dış gezinin. Düşlerindeki İtalya'yı yaşamakla başlamıştı. Roma'da ilk geldiği gün, yanı başında sular akan bir lokantada yemek yerken bir an unutur oldu her şeyi. Düş gibiydi çevresi. Sevindirik olmuştu, Zekiye öyle derdi. Mermer bir çeşme karşıda, daha neyin ne olduğunu bilmiyordu. Benzersiz bir Akdeniz ilkbaharı. Daha genç gelmek varmış buraya, hem de daha paralı. Fehmi Bey sağlamıştı her şeyi banka aracılığıyla. Biriktirdiği epey sayıda altınlarını da dövize çevirmişti. Görmek istediklerinin tümüne yakınını görmüş, dışında hiçbir yere tek kuruş harcamamıştı. Londra uçağından Yeşilköy'e inerken 20 peni vardı cebinde, biraz da Türk parası. 4 aydır kentten kente coşkuyla koşturarak görüp kazandıklarını sindirmek mutluluğuyla çekilmişti köşesine. Tek tek giysi giymedikleri için tutuklular don gömlek götürüyorlardı duruşmalara. Levent'i mahkemede görmeyi istemiyordu zaten, hele bu durumda. Gazetelerde duruşmalara yarı çıplak çıkarılmış tutuklu gençleri gördükçe kime neye kızacağını bilemeden üzgün kalıyordu. Zekiye ile ilişkileri de bugünlerde başlamıştı yeniden. Eve geldiğinde sergi çağrısını bulmuştu. Epey düşündükten sonra gitti. Bir mimar oğlanla birlikte olduklarını söylemişlerdi bir ara. Bitmiş o ilişki. Oğlan Amerika'ya mı gitmiş ne? Seni çok aradım demişti. Avrupalarmışsın sen de. Utanmazcasına gerçekçidir bu kadın. Resimleri pek kötü sayılmazdı. Daha ilk günü kokteyl üçünü sattı. Sergiden sonra gece eve gittiklerinde düşüncesini sorup durdu resimler için. Değişik şeylerdi. Çok gelişmişti o görmeyeli. Mimar yaramış. Gülmüştü Zekiye. Paris'e gidecekmiş o da. Git bakalım. Geç bile kaldın. Sonra geziyi soruşturdu. Titaniği görmüş müydü? Karısını bıçaklayan kıskanç kocayı. Kutsal ve kutsal olmayan aşkı. Çıldırıyordu oradaki Venüsleri görmek için. Ya Michelangelo'yu, Sistine Şapeli'ndeki freskleri, mahşeri mihrap duvarlarındaki. Rafael'in, Aziz Petrus'un kurtuluşunu Vatikan'da. Üst üste gelen sorular omuzlarına yüklenip oturuyor gibiydi. O da bu kadın gibi düşlemiş, bu kadın gibi dolaşmıştı İtalya'yı, öteki kentleri. Şimdi içinde biriken tepkiyi de anlıyordu, seviyordu da. Bunların kafası Batı resim sanatının reprodüksiyon dolabı. Senin kafan? Yatsımıyordu, o da öyleydi bir günler. Coşkusu ara sıra taşkınlığa varmıştı bu gezide de. Roma'da Bernini'nin San Pietro alanını çevreleyen sütunlarını, ünlü Baldacchi'nin Michelangelo'nun Musa'sını Floransa'da, Akademia'da o görkemli davut yontusunu gördüğünde düşlerde uçuyordu. Amsterdam'da Rembrandt'ların, Van Gogh'ların karşısında son o bitip tükenmeyen Louvre galerilerinde dolaşırken. David'ler, Delacroix'ler, Renoir'lar, Lautrec'ler, Matisse'ler, Cezanne'ler, Bonnard'lar, Manet'ler, Russo'lar. Zekiye yıllardır kötü kopyalarından seyretmiş tutkulusu olduğu dünyayı. Kitaplardan, akademide beylediklerinden almış ne aldıysa. Gidip asırlarını görecek de ne olacak? Sorun eninde sonunda kişinin kendi toprağında bulduklarına dayanıyor. Paris'te genç bir Türk ressamla tartışmıştı. Artık palavraları bırakıp burada sıfırdan başlamak gerekiyordu ressama göre. Geçmişten kalan hiçbir tür şey yoktu bizde. Mimarlık da mı yoktu? Alaylı gülüyordu bu soruya. Rönesans'tan başlıyordu sıralamaya. Tıpkı Zekiye'nin soruları gibi. Tıpkı senin müzelerini gezerken ki. Evet, biraz öyle. Koca sanat devlerini bir bir saydıkça eziliyordu sanki oğlan. Ezilmekten kurtarmış kendini. O bu ülkeden çoktan çıkmış. Bizden birini ezmekten sadistik bir zevk alıyor. Avrupalıdan çok Avrupalı. Tartışma oldukça uzun sürmüştü. Başta pek karışmadan dinleyen birileri vardı masada. Onlar da karıştı. Karşı çıkanlar oldu. Eski hat sanatından, yazılardan söz etti biri. Klee'den, Kandinsky'den söz etti. Onları yakın gördüğü tesipten, hat sanatından. Çekilip dinlemeye, daha doğrusu gözlemeye başlamıştı sesi yükseldikçe yükselen tartışmayı. Tüketilen kötü şarabın da payı vardı bu yükselişte. Sonunda ressam kafayı iyi edince ağzını bozmuştu. Kendinizi bir bok sanıyorsunuz puşlar diye kalkıp gitmişti. Yerli yersiz soyut resim deyip duran yanındaki çirkince tiyatrocu kızla. O geceki baskın olay ressama sağdıran birinin sözleriydi. Keskin devrimciliği kimseyi bırakmıyorsun. Saygın kalıptan yoksunsa neyin kavgasını yürütüyorsun o ülkede? Ressamın devrimciliği savına karşı çıkmasıyla pek de yandaş bulamayan sözler karnayıp gidivermişti. Onun da söylemek istediğiydi bu. Önemlisi birinden duymak bunları. Bütün sorgulamaların yıllardır cebinde tuttuğu anahtarını kullanması salık veriliyordu. Uğrunda acılara battıkları toplumun tüm değerlerine yabancı birileri devrimcilik taslıyorlar. Benim kuşağımda da böyleydi, bugün de böyle. Geçmişle bağları kopuk yoz bir toplumda silahı kapıp kurtaracaklar bizi. Asıl devrimcilik, birikmiş yüksek değerlerin yatsınmasına, yitirilmesine karşı çıkmak, benimseyip yerine koymak, yüceltmektir onları. Anlamsız kavgalarla, öldürüşmelerle bir yere varılmaz. Zekiye'ye de açmıştı bunu dertleşir gibi. Açmamalıymış. Biz korkağız demişti Zekiye. Evet, korkakmışız. Bu çocuklar bir şeyleri değiştirmenin uğraşı içindeymişler. Biz ne yapıyormuşuz? Kızgın, şaşkın, tıkanır gibi olmuştu. Bu kız böyle demezdi. Mimardan kapmış olmalı. Söylediklerinin acısını da yaşamıyor. Doğal bir olgudan söz ediyor gibi duruyor. Biz asalağız demişti sonunda. Mağaralara ilk resimleri yapanlar da ava gitmemiş, oturup hayvan resimleri çizmiş. Çizdikleri avın sırtına oklar saplamışlar. Avın en iyi parçalarını da onlar yemiş olmalı. Utanmazlığı bu kadar ileri götürdün mü, nasıl düşünürsen düşün. Benim sanata sığınmam da korkumdan demek. Çirkinliklerin getirdiği acılardan kaçıp sanata sığındığım doğru. Tek nedeni korku mu bu kaçışım? Başka nedenleri de olabilir. Korkunun baskınlığını yatsıyabiliyor musun? Kılı kırıp yarıp derinine inince salt doğruya varmazsın. Biraz ırgaladın mı ardından olmayacak şeyler çıkmayan hangi davranışımız var? Şiddetin böylesi yaygın olduğu toplumda korku da doğal, gerekli bile. Küçültmez, daha insan kılar bizi. Diyelim korktuğumdan yaptım ne yaptımsa tutukluluk günlerimde. Korkmayıp eski yerimde diretseydim de ne yanlışlara kayıp gidecektim kim bilir. Sanatı bu çelişkiler yarattı. Gerekli kılan da o. Benim asıl amacım bu kadar çok sanat sözü etmeme karşın yaratıcılık yeteneğinden yoksun olmam belki. Gençlik yıllarımda özendiği öykücülükten öte bir şey gelmemişti elimde. 3-5 denemeden sonra bırakmıştı onu da. Olmuyordu. Üstelemenin anlamı yoktu ki. Biraz resim becerisi vardı belki, geliştirememişti onu da. Minyatürler yapmaya kalkıştı bir ara, yürütemedi. Neyi gösteriyordu bütün bunlar? Olamayacaksan olmazsın. Sanatta da böyle bu, öteki alanlarda da. Yeni belli sanat eleştirmeni olmakmış benim payıma düşen. Bu kadarı da yetiyor bana. Ülkeye güzeli kazandırmanın kavgasını veriyorum. Boyamaları, dokumaları, oymaları, örmeleri, yazmaları, çizmeleriyle insanımızın bilinçaltı zenginliklerini, coşkusunu, duyarlılığını, göz nurunu, alın terini çıkarıyorum ortaya. Hem de kan dökmeden, kimseleri acılara batırmadan. Kimilerine de bol paralar kazandırarak. Kazandığımız doğru. Özellikle doğudan getirdiğim Türk kilimlerinden epey şey edindiğim de doğru. Kazanmasam, kazandırmasam nasıl ayakta kalabilirdim? Sorun da bu değil mi? O kilimleri dokuyanlar, başlama masallara, ne olmuş dokuyanlara ya hiçbir şey dokumayanlar? Evet onlardı. Milyonlarca işsiz, milyonlarca aç. Soyup soğana çeviriyorlar ülkeyi yabancı ortaklarla. Bunları bilmeyen mi var? Ben mi kurtaracağım bütün bu açları, işsizleri? Böyle gider bu iş, yıllar yılı gider. Rönesans'ta açlar yok muydu? Sıkı basa yiyen çatlayası zenginler, soydular, katil, iğrenç borjiyalar. Giotto da orada çıktı, Masaccio da, Leonardo da. Onlar kaldı, ötekiler silinip gitti. Biraz yüzeyde yaklaşıyor olabilirim bu çağa. Derinine nasıl ineceğiz? İnen var mı? Doğru nerede? Tek doğruları Stalin söylüyordu, değişmez doğruları. Ne oldu sonra? Kendinle barışık olabilmen için geçmişin pisliklerine sığınman mı gerek dilleri? Ben barışığım kendimle. O pislikler ortaya dökülünce kaç komünist çıktı yanadığını söyleyen, yüreğinde gerçekten acı duyan? Kendileriyle barışık olmak onların sorunu. Bunları doktor hanımla tartışabilir misin? Çok istiyor gibi olmasına karşın, ta içinden duyumsuyordu böyle bir şeyi göze alamayacağını. Korkak, dönek, giderek hayın diyecekti Gülşen. Bir şey değildi, acımasızca katil derdi. Müslüm'ün katili, ona dayanamazdı. Koca bir dönemin hesabını soracağım ben de ona. Partilerinde gözlerimizi nasıl bağladıklarını, ne aptalca saplantılarla güdülmek istendiğimizi. Hadi, o günler göremediniz, ortaya vurulmuş bunca pisliğin karşısında ne diyorsunuz peki? Gene mi siz kahraman biz hayın? Bu çocukların kanına girenler de sizler değil misiniz? Duraladı. Ölçüyü kaçırmak istemiyordu kızgınlıkla. Bu çocukların sorumluluğunu onlara yüklemenin epey tartışılabilir yanları vardı. Suçlamak değil, doğrulara varmakta önemli olan. Asıl bunu tartışmak isterdi doktor hanımla. Levent'i sen büyüttün. Sokaklarda kıyımlara kalkışarak toplumu kurtarmayı kalkışmayı da senden mi belledi? Değilse niye anlayamadın? Oğlu asılacak ana olarak duyacağın acı çıldırtıyor beni, ayıp değil ya. Onur payı var diye korkuyorum bu acıda. Dayanamayacakmış gibi kalktı. Görüşme saati yaklaşmış olmalıydı. Garsona parayı ödeyip kahveden çıkarken gözü yöresindeydi. Bir yerlerden çıkıverse şu kız. Hiç değilse onu sorgulasam. Sevgilinin asılacak olması neler duyuruyor sana? Yiğitlenmelere kalkma sakın. Kalkardı. Belki o da gerekli. Buna bir de ben inanabilsem. Yıkılmayı göze alan Giordano Bruno'suz Rönesans'ı düşünebiliyor muyuz? İş inanacağını doğru saptamaktı. Oğlunu da gözden çıkaracaksın, sevgilini de. Önce kendini. İş orada başlıyor. Kim bilir, belki biraz da doğa işi bu. Galile diretebildi mi? Dünyanın nasıl olsa döndüğüne güveniyordu o. Sen? Benim yapımda elverişi değil böyle ağır özveriye demek. Bu alçak gönüllü yaklaşımla durulmaya başlamış gibiydim. Doğadan güzel sığınak var mı? Elinde olmayan nedenlerle dendi mi biter. Ağır suçlandığın yargı önünde raporlu olmak gibi. Kurtulursun. Yeter ki o rapora sen de içinden inanmış ol. Ya acındırmaksa bu, ayrımına varmışsan? Bencilliğin bir türlü de acındırmak. Kendinden kurtulamıyorsun, asıl sorun bu. Namuslu kişi hep suçüstü yakalıyor kendini. Kuşkum yok, namusluyum ben. Araçları kollayarak yolu geçti. Nöbetçinin durduğu kapının ötesinde bekleşenler azalmıştı. Sundurmadaki pencere önüne yaklaşıp kimliğini uzattı. Yazıp çizdiler, yakasını iliştireceği kartı verdiler. Duvara döndü. Subayların, assubayların, sivil resmi polislerin, gelip giden görüşmecilerin gezindiği koridordan geçerek uğultulu salona girdi. Her şey 4 ay önce bıraktığı gibiydi. Duvarlara asılmış çirkin satılık resimler bile, tanıdık birini arıyor gibi bakındı. Yoktu kimse. Herkesin yüzü kapıdan giren ona dönüktü sanki. Boş yer bakındı, o da yoktu görünürde. Geçenkinden daha mı kalabalıktı salon? O zaman ayrımına vardı. Yüzler gergin, mırıltılar daha alt perdeden. Gerilim içinde bir şey bekleniyor sanki. Yanı başındaki bir ses irkilerek çekildi. Boşuna beklemeyin. Öteki koğuşlar da çıkmıyor. Şimdi emir aldık. Komutanlık tümünü kaldırdı görüşmelerin. Peşi sıra giden bir astubaydı bildiriyi bağıran. Bir anlık sessizlik patlamaya dönüştü birden. Kadınla erkekli yaşlı görüşmeciler öne fırlayıp bağırışmaya başlamışlardı. Kızgın, tepkili kalabalık her kafadan bir ses değil, tek ses çıkıyor görünümündeydi. Çocuklarını görmek istiyorlardı. Komutanı görmek istiyorlardı. Bir yere gitmeyeceklerdi. Astubay'ın deneyimli davranışı ağırdan alır gibi, umarsızlıkla ellerinden bir şey gelmediğini söylemesi, yatıştırıcı etkisini göstermiş, gevşetivermişti gerilimi. Komutanı da göremezlerdi. General gelmişti. Denetleme vardı cezaevinde. Kıyıya çekilmiş dinlerken, bilincinde cam kırığı gibi parıldadı birden. Şimdi algılıyordu. Kahvede duymuştu bunları. Yeniden açlık grevi başlamış. Görüşmeye çıkmıyormuş bazı koğuşlar. İlk gelişinde de duyduğu şeylerdi bunlar. Önemsememişti demek. Peki şimdi ne olacak? İleride boşanan bir yere yürüyüp oturdu. Görüşmecilerin astubayla konuşmaları tavsamış, cansız bir tartışmaya dönüşmüştü. Dönüp yerlerine oturdu birileri. Salon bekliyordu gene. Kimse gidecek gibi görünmüyordu. Kadınla erkekli birileri koridora çıktılar. Bir yatışmayla umulmadık beklentiye geçmişti salon. Koridora gidip gelen birileriyle yer yer öbekler oluşmaya başladı. Kalktı, yakınında toplanan birilerine sokuldu o da. Genç bir kadın ölmüş diyordu biri için. Tanımadığı, iyi duyamadığı bir at. Levent'e benzemiyor. Açlık grevini sürdüren birilerinden söz ediyordu kadın. 2 ay önce bitmişti grev ona söylediklerine göre. Gene mi başladı? Hiç bitmiyor olmalı. İkide bir başlıyorlar ya da. Ter bastı birden. Ne yapacaktı? Bir sigara yakacaktı, ne yapacaktı başka? Dünün üçüncü sigarasını yaktı, yerine çekilip oturdu. Bir şey düşünemiyordu. Salonla birlikte bekliyordu işte. Niye bekliyordu? Hiç mi bir şey yapmak gelmeyecek elinden? İki çetkin sigarayı bastırıp kalktı. Yürüyüp çıktı koridora. Karşısına ilk çıkan subaya yaklaştı. Bakın, ben Ankara'dan geliyorum dedi. Oğlumu görmem gerek. Komutanla görüşmek istiyorum. Genç bir teğmendi. Kumral kısık yeşil gözlü. Duraladı. Ne düşündü ne düşünmedi. Dönüp yandaki kapıyı gösterdi bakışla. Girin, yüzbaşıyla konuşun dedi. Yürekli atılımının kırılıvermesinden korkuyor gibi hemen yaklaşıp vurdu kapıyı, girdi. Pencere dibindeki masada oturan yüzbaşı önündeki kağıtlardan kaldırmıştı başını. Donuk, anlamsız bir yüzle bakıyordu. Yaklaştı masaya. Bağışlayın dedi. Rahatsız ettim. Ben Nazif Durak. Ankara'dan geliyorum. Oğlum tutuklu. Aylardır görüşemedim. Acaba sizden... Yüzbaşı kesti. Bildirmediler mi dedi. Komutanlık kaldırdı görüşmeleri. Zaten çıkmıyorlar. Soğuk sessizliği yine yüzbaşı kesti aynı soğuk sözlerle. Benim yapabileceğim bir şey yok. Önündeki kağıtlara dönecekti. Umut söndü sönecek. Komutanla görüşebilir miyim? Yani de şaşkındı. Sesi öyle yabancıydı ki yüzbaşı duraladı baktı. Sanmıyorum dedi. Komutan görüşmez. Kesin dönmemeli. Sonuna dek gitmeliydi. İsterimi lütfen iletseniz. Doktordan güç izini aldım. Kalbim hasta benim. Bir daha gelebilir miyim bilmem. Acındırıyorsun. Evet acındırıyorum. Başka yolu kaldı mı? Yalan da değil mi? Hastayım. Yüzbaşı aynı donup yüzle baktı bir süre. Ne acındıranlara bakmıştır böyle taş gibi. Kovacak şimdi. Masaya döndü. Bir küçük kağıda bir şeyler karalayıp uzattım. Komutanlığın telefonu dedi. Kendiniz konuşun. Şaşırmıştı. Kağıdı alırken masadaki telefona bakıyordu. Anladı yüzbaşı. Başıyla göstererek dışarıda dedi. Yolun ötesinde taşçı var. Mermerci. Orada ne dersiniz? Sağ olun. Yanıtlamadan önüne döndü yüzbaşı. Elinde minicik kağıtla dışarı çıkarken olan biteni daha pek kavramamış gibiydi. Adam bana yardımcı oldu. Ya da atlatmanın bir yolu bu. Koridora çıktığımda salondan deminki astsubayın bağırtısı duyuluyordu. Temizlik yapılacakmış. Salon boşaltılsınmış. Yürüyüp geçti koridor. Kapıya çıktı. Yolun karşısına baktı. İlerideydi mermerci. Güneş çok yakıyor. Bulutlar dolanıp duruyor. Yağmur mu gelecek? Ne diyeceğim telefonda komutanım? Bakalım mermercide telefon var mı? Var. Adam izin verecek mi? Verdi. Çalışıyor mu? Çalışıyor. Bu numara hemen düşecek mi? Düştü. Açacaklar mı telefonu? Açıldı. Albay bilmem kim diyordu ses. Yineledi yüzbaşıya dediklerini. Mermerciden telefon ettiğini ekledi. Kimdi sizin oğlunuz dedi ses. Levent Durak, 5. koğuş. Kısa bir sessizlikten sonra kapıya gelin tanıtın kendinizi dedi. Binbaşı görüşecek sizinle. Telefonu kapatınca tere batmıştı. Yüreği duracaktı neredeyse. Binbaşı olsun biri görüşsün de. Cebinde aranıp buldu kutuyu. Dideral aldı bir yarımlık. Parayı ödeyip çıktı. Mezar taşı yapıyorlar demek burada. İyi birine benziyor adam. Bakamadım bile. Nesine bakacaksın? Mezar taşı işte. Aynı şeyleri yontup duruyordur adam. Yola çıktığında salonu boşaltmış olmalıydılar. Sundurmanın önü kalabalıktı. Kimliklerini alıyordu herkes. Benimki de orada. Giriş kartı gerekli bana. Nöbetçinin yanından geçerken baktı. Ona mı tanıtmalıydı kendini? Bu bilmez. Koridora gitmeliyim. Kalabalığın arasından geçerken sinirli, acılı, umarsız konuşmaların saldırısına uğramıştı. Gitmeyelim diyenler, yola oturalım diyenler, polislerle tartışanlar, çocuklarımız ölüyor diye bağırıp suçlayanlar. Hiçbir etkisi olmuyor. Kimlikleri verilmiş yığınla insan ağır ağır itiliyordu yola doğru. Boşalmış koridora girdi. Odadan çıkan bir astsubaya yaklaşıp komutan telefon bekliyor gibi bir şeyler sıraladı kekeler gibi evecenlikle. Ses çıkarmadan dönüp gene çıktığı odaya girdi astsubay. Tamam oldu bu iş. Der demez yıldırım çarpmış gibi kaldı birden. Ateş düşmüştü içine. Ne yapıyordu? Görüşmecilerin cezaevinden çıkarıldığı bir anda oğluyla görüşme ayrıcalığı taşıyan kişi durumuna düşmemiş miydi? Nereden geliyordu bu ayrıcalık? Nasıl anlatırdı bunu? Başvurdum da mermerciden telefon edip bu kadar kişi cezaevinden sürülüp çıkarılırken kendine bile inandırıcı gelmiyordu. Gerçekten nasıl olmuştu bu iş? Sonra asıl önemlisi Levent nasıl karşılayacaktı? Çıkacak mıydı görüşmeye? Çıkıp ağır sözler ederse bir de. Hayınlığını, polise yardımcı olduğunu biliyoruz. Yeniden kanıtlamana ne gerek vardı diye kovmaya kalkarsa. Bir erle çıktı astsubay. Buyurun dedi. Yapılacak ne vardı ki? Elin peşi sıra yürümeye koyuldu. Durulmaya çalıştı. Attığı her adımda yüreğine basarak toprak yolda, kışla yapılarına doğru giderken dönüp baktı. Bahçeden atılan görüşmeciler dizi dizi yolun ötesine doluşmuş bekliyorlardı. Bu ayrıcalıklı adamı seyrediyorlar. Erlerin yanında içeriden çıkmış dönen iki kadınla karşılaşınca sevinir gibi oldu. Başkaları da vardı demek, tek o değildi. Yaklaşırlarken kapıda bir adamla bir kadını daha çıkardı erler. Kadının gözleri kıpkırmızı, ağlamış. İçinde bir burkulma yeniden. Niye kalkışmıştı bu işe? Levent'e ne diyeceğim? Keşke o da ağlayabilseydi şu kadın gibi. Erin peşi sıra kapıdan girince tek tük seslerin derinden yankılandığı soğuk beton koridoru anımsadı. Kantin şu yandaydı. Geçen görüşmeyi ilerideki kapıdan almışlardı. Bekleyin burada. Erin gösterdiği duvar dibine dikildi. Toparlamıştı kendini. Oğlu idam hükümlüsü babanın bunları yapmasından doğal ne olabilirdi? Kim ne düşünürse, nasıl düşünürse düşünsün. Biri bu konuda bana bir şey demeye kalksın. Buyurun. Er çıkmış yandaki kapıyı gösteriyordu. Ceketinin önünü ilikleyip yürüdü. Kapıdan adımını atınca loş, geniş odada buldu kendini. İleride pencere önündeki geniş masada esmer bir adam, yanında duvar dibinde sandalyede cılız, kösemen, gözlükleri de var, gençten biriyle gözlerini dikmiş kapıya bakıyorlar. İşte gene öyle, tıpkı yıllar önce baktıkları gibi bakıyorlar. Bu binbaşı kurmaymış, o yargıçtı. Demek bir ben değişmedim. Kendi isteğimle karşılarına çıktım gene. Şimdi ne diyeceğim bunlara? Türk Ceza Yasası'nın 141. maddesinin 7. fıkrasını iyice öğretmişti bana yargıç. Bu işlerden içtenlikle döndüğünü kanıtladın mı cezanın 4/3'ü silinir gider. Biliyorum bunları. Yeniden öğrenemeyecek kadar bezginim. Kanıtlayamadım mı daha? Niye bırakmıyorlar beni? Levent'in işleri. Doktor hanımın oğlu Levent'in. Delilik bunlar Levent'ciğim. Asılmaya mı gideceksin? Niye, ne uğruna? Görüyorsun güçlü bunlar. Kötülerin güçlü olmadığı binde bir görülür. Hep iyiler yenik düşer. İşte yapayalnızım karşılarında. Bak nasıl sinsice buyur ediyor binbaşı. Uzanıp elimi sıkıyor. Yargıç sıkmamıştı. Yanındaki gözlüklü cılız adam sessiz bakıyor sadece. O seyirci demek. Tanık belki. Yargıcın yanında yazıcısı vardı. Söylediklerimi çabuk çabuk daktiloyla yazıyordu. Tak tak tak tak. Yanlış yollara saptığımı yazıyordu. Arkadaşlarla olmayacak düşlere kaptırdık kendimizi. Çok zararlı şeylere kalkıştık diyordum. Bugün iyice anladım aldatıldığımızı. Kurduğumuz hücrede, evet o da bizim hücredeydi İstanbul'a gidinceye kadar. Görevli gönderildiğini sanıyorum. Getirdiği yayınları okutuyordu bize. Özgürlük diyordu. Oysa komünistler başa geçtikleri yerlerde önce özgürlüklere kıyarlar. Müslüm ilişkimiz yok, söyledim. Zahire ile daha çok o... O günden beri özgürüm ben. Levent Durov'un babasıyım. Binbaşı da biliyormuş. Her şeyi biliyorlar bunlar. Seçilip oturtulmuşlar buraya. Ne çok adamları var, her türden.